Millet için ettim yordum sefer. Kükremiş aslan kesilir her nefer.
Döktü kanda. Adım adım Çanakkale Destanı. Mehmet İşcan ve Numan Nurullah Aras'la Adım Adım Çanakkale Destanı başlıyor. 20. Bölüm.
Yaşamaz ölümü göze almayan, zafer göz yummadan koşana gider. Bayrağa kanının alı çalmayan, göz yaşı boşana boşana gider. Kazanmak istersen sen de zaferi, gürleyen sesinle doldur gökleri. Zafer dedikleri kahraman peri, susandan kaçar da coşana gider. Bu yolda herkes bir ey delikanlı, diriler şerefli, ölüler şanlı. Yurt için dövüşen başı dumanlı, her zaman bu şandan o şana gider. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Adım Adım Çanakkale Destanı programımızda yine sizlerle birlikteyiz. Bu heyecanı, bu duyguları, bu güzellikleri, bu kahramanlıkları, fedakarlıkları, cefakarlıkları, çekilen sıkıntılardan hissettiklerimizi ve hissettiklerimizin yüreğimizde belki de aksettirdiklerini sizinle paylaşmaya devam ediyoruz. Ben program sunucunuz Numan Ruhullah Aras, kıymetli hocam Mehmet İşcan ve bu sesimizi, bizim burada hissettiklerimizi sizlere ulaştırmakta gayret eden arkadaşımız Ahmet Karaduman. Hepinize hayırlı günler diliyoruz. Çanakkale'deyiz. Etin kemiğin metale üstün olduğu yerdeyiz. Boğaz Harbi'ni geride bıraktık. Onları anlattık. Sonra Güney Cephesi'ne gittik. Güney Cephesi'nde yaşananları anlattık, ifade ettik. Ve şimdi Kara Savaşları'nın ikinci aşaması olan Kuzey Cephesi'ndeyiz ve Kırmızı Sırt'tayız. Şu anda bu sırtta neler oldu? Kuzey Cephesi'nde savaş nasıl başladı? Neler cereyan etti? Onları sizlerle paylaşmaya, aktarmaya gayret edeceğiz inşallah. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, kanlı sırt arkamızda kaldı. Şu anda bulunduğumuz sırt Kırmızı Sırt. Birkaç yüz metre ileride de Merkez Tepe var. Talebelerin şehit olduğu tepe. Şimdi bu bölgede yaşanan olayları sizlere aktarmaya çalışalım. Güney cephesinde anlatmıştık orada. 5 tane koydan çıkartma yaparken düşman 25 Nisan sabah erken saatlerde önce bombardımanla başladılar. Birkaç saat bombardıman yaptıktan sonra sahilde insan değil canlı bir böcek bile kalmadığı kanaatine vardıktan sonra sahile asker çıkarmaya başladılar. Ve orada bazı destanlar yazıldı. Onları size anlatmaya gayret ettik. Aynı saatlerde onlar orada gürültüyle sahile saldırırken burada aynı Kuzey Cephesi'nde şimdi Anzak Koyu diye adlandırılan o Ege sahillerinde burada da tam tersine sessizce baskın şekilde çıkartma yapmaya başladılar. Buraya 25 bin kişilik bir Anzak kol ordusu taarruza geçti. Anzak deyince şu kelimeyi ben bir defa açıklayayım sizlere. Evet. Belki hani dinleyicilerimiz ne manaya geliyor merak edenler olabilir. Anzac dediğimiz zaman Avustralya, New Zealand Army Corps kelimelerinin baş harfleri Anzac oluyor. Yani Avustralya ve Yeni Zelanda savaşçıları diyor. Biz Avustralya ve Yeni Zelandalılara biz kısaca Anzaclar diyoruz.
Evet.
Burada Anzaclarla savaştık. Burada bunlar ilk etapta güneş doğana kadar tam 4000 asker çıkarmışlar sahile. Filikalarla.
Bu taraftan geliyorlar
evet,
değil
evet,
mi?
Filikalarla evet. Deniz tarafından geliyorlar,
deniz tarafından,
Ege,
geliyorlar
tarafından.
Ege tarafından.
Ve çıkan askerler derelerde tepelerin arkasına sığınarak buralardan bu Kanlı Sırt, Kırmızı Sırt, Merkez Tepe, Bomba Sırtı bu güzergahıyla Jongbayır'ına ulaşmak hedefleri.
Evet.
Jongbayır Tepesi bu Kuzey Cephesi'nin en kritik lojistik tepelerinden bir tanesi. Oradaki o Jongbayır Tepesi'nden sonra birkaç yüz metre ileride de Koca Çimen Tepe vardır. Bu tepeler silsilesiyle ele geçirdikleri zaman Çanakkale sanki elinizin altında. Çanakkale'ye kadar da bombardıman edebilecek topları var. Oraya topunu, tüfeğini yerleştirdikleri zaman Çanakkale'ye kadar bombardıman edip karadan geçen yollarımızı kesmeleri mümkün olacaktı. Ve buradan bu başarıyı sağladıktan sonra Maltepe dediğimiz bir tepe var. Oradan Eceabat'ın arkasından Kilitbayır platosuna geçecekler ve Settülbahir'den gelen askerlerle orada buluşacaklar. Sahildeki topçularımızı temizleyip mayınları topladıktan ve boğazı güvenli hale getirdikten sonra gemilere binip İstanbul'a ulaşacak, bizim işimizi bitireceklerdi.
Ha,
daha önce
bu,
de bundan
evet,
bahsetmiştik.
Evet.
Evet, planları buydu. Ama burada önce Jongbayır ve Koca Çimentepe dediğimiz tepeleri ele geçirmeleri gerekiyordu. Burada bizim sadece iki takım askerimiz vardı. Gözcülük yapıyorlardı.
Burada.
Bu evet. Bu bizim buradaki birliklerimizi idare eden 5. ordunun komutanı aslen bir Yahudi olan, bakın buna dikkat dinleyin, Yahudi diyorum. Prusyalı bir Yahudi aileden doğmuş olan ama herkesin Alman diye bildiği Liman von Sanders diye bir general vardı 5. ordunun başına. Onun taktiği buydu. Alman asıllı ama Yahudidir.
Yahudidir.
Prusyalı bir Yahudi ailenin çocuğudur.
Evet.
Bir Alman kızıyla evlendiği için o soyadını almış. Hı hı. Ve bundan dolayı herkes onu Alman zannediyor. Hı hı. O bir Yahudiydi.
Evet.
Ve onun taktiği şuydu. Kıyıda gözcü birlikleri bırakalım, birliklerimizi geride tutalım. Çıkartma yaparlarsa onları hücum eder ve denize dökeriz. Hı hı. Peki nasıl dökeceksin? Adamlar makinalı tüfekleriyle yerleşmişler, uçaklar havadan destek yapıyor, gemiler denizden destek yapıyor. Tarihin ilk amfibik çıkartması, sen süngü hücumuyla nasıl atacaksın onu? Hı. Bu mümkün değil. Yanlış bir taktik. Bunun yanlış olduğu sonradan anlaşıldı ama işten geçmişti. Belki de 4-5 bin şehitle halledeceğimiz bir işi 4-500 bin zayiat vererek zor hallettik.
Evet.
Evet ve güneş doğana kadar 4000 kişi buralarda çıkmış, birkaç kilometrede ilerlemişlerdi. Burada iki takım askerimiz vardı. Onlardan birisi Hasteğmen Muharrem komutasında 81 kişilik bir takım Cesaret Tepe'nin uç taraflarında orada bekliyorlardı.
Evet.
Biri ise Balıkçı Barınakları dediğimiz Arıburnu'ndaki tepenin birinde konuşlanmış Antalya İbradalı İbrahim Hayrettin komutasına 81 kişilik asker. Düşmanla ilk burun buruna gelenler bunlar. Hasteğmen Muharrem'in birliği 3 kişi kalana kadar savaşmış, diğerleri şehit olmuştu. İbradalı İbrahim Hayrettin de 15 kişi kalmış, cephane bittiği için geri çekilmek zorunda kalmışlardı. Buraya ilk yetişen Eceabat'ın arka tarafında ihtiyatta bekleyen 9. Tümen'e bağlı olan 27. Alay'ın iki taburu olmuştu. Mehmet Şefik Aker diye bir binbaşı vardı başlarında.
Evet.
O binbaşıyla buradan gelmişler. Kemal Yeri dediğimiz bir yer var. Tur bittikten sonra aşağı doğru inerken onun yanından geçiyoruz. Orada bir kitabe var.
Evet.
Oralara gelmişler. O sırtlardan buraya bakmışlar. Nerelere kadar ilerlediyse onların önüne geçip burada onlarla, Anzaclarla mücadeleye girmişler. Saat 8'i 5 dakika geçe. Ve öğleden sonra saat 2.30'a kadar onlarla mücadele etmişler. 2.30'a geldiğinde artık askerler bitmek üzeredir. Mesela bir hatıradan mevcudu şöyle de öğreniyoruz. Hı hı. Bu alayın bir bölük komutanı Mucip Kemal Yer hatıratında diyor ki Kesikdere'de kalan askerlerimi saat 2.30'da topladım. Bir de sayım yaptık, baktık ki diyor 35 kişi kalmışız.
35
269 kişi savaşa girmiş bir bölük. 269 kişi, 35 kişi kalmışlar. Yani düşünebiliyor musun? %15'lere düşmüş bölük.
Evet.
ve moralimiz bozuldu, geri çekilmeye başladık. Saat 2:30 civarıydı. Tam o sırada baktık ki Kılıç Bayırı'ndan 57. alay yetişti imdada. 57. alayda Mustafa Kemal'in 19. tümenine bağlı bir alayımızdı. Bigalı köyünde orada duruyordu. Oradan Conkbayırı'na geliyor. 10'u çeyrek geçe Conkbayırı'ndan savaşa giriyor ve saat 2:30'a kadar ancak Kılıç Bayırı'na gelebilmiş. Tabii kolay değil, dağlık arazi, domuzun sökemeyeceği çalılıklar var yani. Evet. Böyle yerde yolculuk yapmak da kolay değil. Ve ondan sonra 57. alay ile 27. alay birleşiyor. İkinci günü ikindiye kadar devam ediyorlar. Bu alaylarda bitme noktasına geliyor. Ve ondan sonra ikinci günü akşamleyin 33 ve 64. alaylar buraya yetişiyor. Cepheyi onlar teslim alıyor. Savaş devam ediyor. Ve 21 Mayıs'ta buraya Genelkurmay Başkanlığı'na vekalet eden başkomutan vekili dediğimiz Enver Paşa geliyor. Burada en yüksek rütbeli subay o zaman Mustafa Kemal'dir. Arıburnu Bölge Komutanı yapılmıştır Esad Paşa tarafından. Çağırıyorlar Mustafa Kemal'i. Bakıyorlar bu sırtlara anzaklar yerleşmiş. Diyor ki onları atın oradan, istemiyorum diyor. Hı hı. Mustafa Kemal de diyor ki bize taze kuvvet gönder. Enver Paşa gidiyor İstanbul'a, padişahtan bir ferman çıkartıyor. O fermanın bir maddesi şöyle: liselerin 10. sınıflarının da vücutça müsait olanlarının harbe iştirakle şereflendirilmeleri. Bu ne demektir? 10. sınıflar, yani lise 2. sınıflardan, evet, vücutça müsait olanlar, lise 3. sınıflar tamamı, Darülfünun denen İstanbul Üniversitesi'nin öğrencileri, bunlar hepsi 2. tümenin sancağı altında toplanıyor ve buraya gönderiliyor. 18 Mayıs günü akşamleyin geliyorlar. Onları o gece sadece tüfek tutma eğitimi yaptırıyorlar. Bu eğitimi yaptıranlardan birisi de İvrindili Azman Dede, Azman Çavuş'tur.
Bir gecede bir eğitim alıyorlar.
Bir gece 4 saatlik bir eğitim, silah sadece tutma, tüfek tutmayı öğretiyorlar. Nişan alıp da mermi atmayı öğrenemedikleri için bunlar sabahleyin taarruza kalkılacaktır. Saat 4:30'dan evvel siperlere yerleştiriliyor ama ellerine hiçbir tek mermi de verilmiyor. Çünkü Allah mermi atamıyor. Şimdi bizimkilerin böyle taarruz yapacağını anzaklar haber almışlar. İstihbarat edinmişler. Ve siperlere 10'ar metre arayla makinalı tüfekleri yerleştirmişler geceden. Sabahleyin saat 4:30'da taarruz başlayınca makinalı tüfekler çalışmaya başlıyor. Azman Dede hatıratında diyor ki, ağlayarak anlatıyor. O makinalı tüfekler alev fışkırmaya başladığında o gencecik çocukların kimisinin bedenleri ikiye ayrılıyor. Kimisi ise diyor mermiyi yiyince sırt üstü siperlere yuvarlanıp gidiyorlar diyor. Bir ömür boyudur ben bunlara ağlıyorum diyor Azman Dede. Ve böylece o gün 6 saat süren o taarruzda 4 tane tümenimiz tükenme noktasına geliyor. 10 bin civarında şehit veriliyor. Diğerleri yaralı. Tümenler bitiyor. 6 saat sonra taarruz kendiliğinden bitiyor. Bizimkiler İngilizlerden ateşkes istiyorlar, onlar yanaşmıyorlar. Sonra savaş 4 gün devam ediyor. 5. gün hava değişiyor, cesetler kokmaya başlıyor. Karadan denize doğru rüzgar esmeye başlayınca pis kokular anzakların üzerine gidiyor ve anzaklar geri kaçmaya başlıyorlar. İşte o zaman İngilizler bizden ateşkes istiyorlar. Ateşkes görüşmeleri yapılıyor ve 24 Mayıs günü için 7 saatliğine ateşkes ilan ediliyor ve bu sırtlarda biriken 15 bin ceset, bizim askerlerimize ait 15 bin ceset, anzakların da yardımıyla taşınıp arka taraftaki derelere gömülüyor. Şişmiş çürümüş cesetler ise taşınamayacağı için yanı başına bir çukur kazılıp hemen oraya yuvarlanıp üzerine birkaç avuç toprak atıp gömülüyor. Bu işlemlerin yapılırken çekilen elimizde onlarca resim var. Oradan da görüyoruz, anlıyoruz bunları. Ve onları buradan söküp atamadık. Bu sefer bizim Zonguldaklı bir maden işçisi, bir onbaşı bizimkilere bir akıl veriyor. Diyor ki tünel kazalım, o tepelerin altına girelim, bunların mevzilerini, siperlerini havaya uçuralım. Önce bizimkiler bunu yapıyorlar. Merkez tepede. Fakat onlar da bunu öğreniyor ya, onlar teknoloji yönden bizden daha üstün. Avustralya'dan ve Londra'dan maden işçilerini getiriyorlar, ekipmanlar getiriyorlar ve bu tepelerin altını delik deşik tünel yapıyorlar. Ve Çanakkale savaşları tünel savaşlarına dönüşüyor.
Allah Allah.
İşte bu tünellerden günümüze kadar ulaşan birkaç tane var. Bunları ben sizlere göstereceğim. Evet. Gelen ziyaretçilerimiz inşallah Kırmızı Sırt'a geldikleri zaman rehberlere sorsunlar. Burada tüneller varmış. Onları görmek istiyorum.
Kırmızı Sırt
diye.
Burası oluyor.
Kırmızı Sırt burada.
Ve
iki baktığımızda, tane tünel ağası
evet,
var.
Evet. Dinleyicilerimize tarif edecek olursam hemen solumuzda hocam görmüş olduğum şu çukurluklar bunlar evet, siperler
evet, Anzak mevzileri.
Anzak mevzileri ve bizim askerlerimizin.
Bizimkiler de evet. Bizim mevzilerimiz de şu Johnston Jolly yazan şu evet. Anzak mezarının hemen arkasındaki evet. Çalıkların içinde.
Yani arada 30 metre burada 40 metre bile evet, yok. Evet. Ama dediğiniz gibi ilerlerde bazı yerlerde 7-8 metre mesafede insanlar savaşmışlar.
Evet, evet.
Ve on binlerce öğrenci daha henüz daha gencecik.
Evet, Osmanlı gitmiş. Osmanlı yarın Osmanlı'yı yeniden inşa edip ayağa kaldıracak olan beyin takımını
nesil,
bu savaşta
o
bitirdi işte
burada. Maalesef.
O nesil gitti. Daha sonra Churchill öyle diyor. Biz Osmanlı'ya yenildik ama onların beyin takımını da bitirdik diyor. Artık 100 sene belini doğrultamazlar diyor.
Evet.
Şimdi Irak belini doğrultabilir mi 100 sene?
Doğrultamaz.
Suriye doğrultabilir mi? Doğrultamaz. Afganistan da doğrultamaz.
Evet.
Zaten birbirlerine düşman oldular evet. içlerinde. Artık ne zaman birbirlerine sarılacaklar da topyekun hep birlikte kalkınacaklar.
Evet.
O mümkün değil.
Her zaman dediğimiz gibi evet. hocam yani tarih tekerrürden ibarettir diyor ama hiç ibret alınsaydı tekerrür eder miydi diyor şair.
Evet.
Gerçekten ibret alsak, gerçekten ders çıkarsak buradan bizim çıkarmamız dersimiz şu. Yani düşmanlarımız şu anda da uyumuyorlar. Bizleri bir araya getirmemek için, bizleri birbirimizden ayırmak için, aramıza nifak sokmak için ellerinden geleni artlarına bırakmıyorlar. Geceli gündüzlü çalışıyorlar. Ama biz neden hala uyuyoruz? Biz neden hala bir şeyler yapmıyoruz? Bu yüzden bu programları dinleyen dinleyicilerimiz en azından bir şeylerin farkına varmak için, yani bazen nefretleri de, kinleri de taze tutmak gerekiyor. Onlar nefretlerini, kinlerini taze tutuyorlar. Hiçbir zaman unutmuyorlar. Ama biz daha önceki programlarda da söyledik ya çok merhametli bir milletiz. İşte Mehmetçiğe saygı anıtını gördük az önce.
Evet.
Yani orada değil mi sonuçta bir asker bir düşman askeri cephede yaralanmış orada düşmüş bir düşman askerini siz sırtınıza alıp gelecek kadar merhametlisiniz değil mi hocam?
Evet.
O
evet,
anıtı
evet.
görmüş olduk orada.
Evet daha önce anlattık Anzaklı Ömer meselesini mesela.
Evet.
O da öyle diyor. Yani onlar bana diyor kendi yemedikleri nefis yemekleri yedirdiler diyor.
Evet.
Bana çok iyi baktılar ve hiç zulmetmediler ve beni öyle salıverdiler diyor. Onun için ben o milleti çok seviyorum. Zaten Anzaklarla bizim hiçbir şeyimiz yok.
Evet.
Davamız yok ki Anzaklarla.
Evet.
Onları buraya İngilizler getirirken Almanlarla savaşacağız diye kandırıp getirmişler. Ama içlerinde bilenler de vardır yani mutlaka
evet.
vardır. Şöyle sömürge olup kullanılmak çok kötü.
Kötü maalesef.
Şimdi bazıları diyor ki ne işleri vardı burada? Ben evet. diyorum ki bizim Güney Kore'de ne işimiz vardı?
Evet. Ne işimiz vardı?
Bunlar oluyor yani.
Evet.
Ama burada işin başı çok affedersiniz domuzun başı İngilizler yani. İngilizler ve Fransızlar. Bugün dünyayı karıştıran yine onlar, yarın yine onlar olacak.
Evet.
İşte onun için neslimize bunları iyi tanıtmamız lazım, unutturmamak lazım.
Unutturmamak lazım.
Evet.
Buraya getirmek lazım çünkü buraya gelmedikten sonra normal şartlarda bir insanın bir makinalı tüfeğin karşısına geçip durmasının imkanı yok. Bir tankın, bir tüfeğin karşısına geçmesine imkan yok. Ama şuralara geldiğimizde aramızda 7-8 metre mesafe olan bir düşmanın karşısına dikilen atalarımızı öğrendikten sonra bize de o cesaret, o güven gelecektir. Bunu atalarımız yapmışsa biz de yaparız. Değişen dünyanın kanunları, değişmeyen kanunları vardır. Düşmanınız gelişiyorsa sizin de gelişmeniz lazım.
Evet,
düşmanınızın elbette. Uymuyorsa siz de uymamanız lazım. Yani düşman bugün İngiltere dediniz, Fransa dediniz, kim olursa olsun bugün modernlik adına her şeyi yaptıklarına inanan, bugün insan hakları dersi vermeye çalışan o güruh hala uyumadan, hala şiddetlere, hala savaşlara meydan verir şekilde hareket ederken tüm dünya buna karşı çıkıyorken, hani bütün dünya hayvanat da karşı çıkarken bunlar hiçbir şeyi kale almadan her bütün mesajları geri iterek bu savaşlarına devam ederken bunların karşısında da bir iyinin olması lazım, bir fedakarlığın olması lazım, karşı bir setin olması lazım. Bu da kim olacak? Biz olacağız, bizim torunlarımız olacak. Biz birilerinin torunlarıyız. Çanakkale'de şehit olan, can veren o kahramanların torunlarıyız. Biz o seti oluşturmamız lazım hocam.
O 19 Mayıs taarruzunda bir de Avustralyalıların bakış açısından bir askerin hatırasını size aktarayım.
Buyurun hocam.
Diyor ki, makinalı tüfekleri kullana kullana yorulduk diyor. her 15 dakikada bir bölük asker çıkıyor, onları biçiyoruz diyor, arkadan bir bölük daha çıkıyor. Ve yorulunca diyor, makinalı tüfeklerimizi arkadaşlarımıza 50 pound'a kiraya verdik, Türk öldürme zevki tatsınlar diye diyor. Bu duruma düşmüşüz o taarruzda
yani. Yani bahsettiğim.
Evet. Maalesef. Evet, maalesef.
Cenab-ı Allah böyle acıları bir daha yaşatmasın inşallah. Evet. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Kırmızı Sırt'tan da anlatacaklarımız bu kadardı. Bu programın da sonuna geldik. Bir sonraki adımımız bakalım neler yaşayacağız, neler hissedeceğiz. Adım adım Çanakkale Destanı devam edecek ama bugünlük bu programı kapatıyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalınız.
Millet için ettim yordum sefer, kükremiş aslan kesilir her nefer. Döktü kandan
gönlüm. Erkam Radyo'da Mehmet İşcan ve Numan Nurullah Aras'la Adım Adım Çanakkale Destanı programını dinlediniz.
Hep